Ayrım 13.
Sayfa 127. 1895 ve 1896'da Doğu'da yine yaygın katliamlar oldu. Ve bir Ermeni grubunun Osmanlı Bankası'nın yönetim merkezini işgal ettiği ve havaya uçurmakla tehdit ettiği İstanbul'da da geniş çaplı katliamlar oldu. Büyük güçler yine etkili olmadılar. 1896'dan sonra Osmanlı hükümeti giderek denetimi sağladı ve kavga yatıştı. Osmanlıların Avrupa'daki itibarı Ermeni meselesi yüzünden çok azalmışken, 1897 ilkbaharında imparatorluğun yeni bir Girit isyanını açıktan açığa destekleyen Yunanistan'a savaş ilan edip onu birkaç hafta içinde yenmesiyle Osmanlıların kendine olan güveni aniden arttı. Osmanlıların kazandıkları toprakları ellerinde tutmalarına Avrupalı güçlerce izin verilmemiş ama Yunanistan büyük bir tazminat ödemek ve isyana olan desteğini kesmek zorunda kalmıştı. Milliyetlere ilişkin Makedonya, Ermenistan, Girit sorunların hiçbiri çözümlenmemişti. Bununla beraber 1896'dan sonra ağır siyasal bunalımlar az çok hafiflemiş gözüküyordu. Ve Abdülhamit yönetimi bir 10 yıl kadar göreli bir istikrar sağlama yeteneğine sahip olmuştu. Maliye ve ekonomi. Abdülhamit'in miras aldığı mali durumda siyasal durum kadar güçlükler ve sorunlarla doluydu. Devlet 1875'te borcunu ödeyememiş ve Rus Savaşı muazzam harcamalara yol açmıştı. Bu yüzden imparatorluk iflas etmiş bulunuyordu. Ve zamanın ekonomik bunalımında zaten çok fazla cimrileşmiş olan Avrupa para piyasalarındaki itibarı ve güvenirliği de tümden yok olmuştu. 1878'de barış yapılır yapılmaz borç bunalımına ilişkin müzakereler başlamış ve sonraki birkaç yıl zarfında aşama aşama bir çözüm geliştirilmişti. Daha önce Tunus ve Mısır'da olduğu gibi çözüm 1881 Muharrem kararnamesi ile Düyun-u Umumiye İdaresi DUİ'nin kurulmasında bulunmuştu. Bu kuruluş Osmanlı devlet tahvillerinin Avrupa'daki hamillerini temsil eden kişilerden oluşan bir idare meclisiyle yönetiliyordu. DUİ modern bir bürokrasi kurmuştu ve buradaki memur sayısı sonunda 5000'in üstüne ulaşacaktı. DUİ bu bürokrasi sayesinde bazı vilayetlerin vergileri, tuz ve tütün tekerleri ve ipek, alkollü içkiler, balıkçılık gibi değişik alanlardaki vergiler türünden bir takım gelir kaynaklarını doğrudan yönetiyordu. Bu devlet gelirleri masraflar düşürüldükten sonra devlet borçlarının faizlerinin ödenmesinde kullanılıyordu. DUİ vergi tahsilinde hükümetten daha etkindi ve muntazam devlet gelirlerinin aşağı yukarı üçte birini denetlemekteydi. Avrupa sermayesinin DUİ vasıtasıyla Osmanlı ekonomisine doğrudan müdahale ediyor olması ve Osmanlı yönetiminin yavaş yavaş işlerlik kazanması, Rum ve Ermeni aracıların Tanzimat döneminde ekonomide geliştirmiş oldukları güçlü konumlarının etkisini bir ölçüde azaltmıştı. Abdülhamit hükümeti uzun bir süre dışarıdan çok az borç almış ve aldığından çok daha fazla eski borç ödemiştir. Yeni borçlanmalar ancak 20. yüzyıl başında hızlanmıştı. Abdülhamit saltanatının Avrupa'daki büyük bunalıma tesadüf eden ilk 20 yılında uluslararası ticaretin büyümesi de yavaş olmuştu. Ticaret 1896'dan itibaren Avrupa'nın sanayi ekonomilerindeki iyileşmeye koşut olarak 1830-1875 yıllarındakine göre daha yavaş bir hızda olmakla beraber yeniden artmaya başladı. 1888-1896 yıllarında imparatorluktaki yabancı şirketlerin ilk dolaysız yatırımları gerçekleşti. Yatırımların çoğu, üçte ikisi demir yollarına yapılmıştı. bu yatırım patlamasını teşvik eden kısmen kar arayışıydı. Özellikle de Osmanlı hükümeti yapımcılar için bütün riski ortadan kaldıran kilometre garantisini ödemeye ikna edildiğinden beri ama emperyalistler arası rekabetin ve yeni demir yolları çevresinde nüfuz alanları oluşturma arzusunun da büyük ölçüde etkisi olmuştu. 1896'dan sonra yabancı yatırımlar ani şekilde azalmış, 1905'ten sonra ise çok daha yavaş bir hızla yeniden başlamıştı. İngiltere, yüzyılın başından beri olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyordu. Bütün Osmanlı ihraç mallarının, esas olarak tarım ürünleri, yaklaşık dörtte birini ithal ediyor ve Osmanlı ithal mallarının %30 ila 40'ını sağlıyordu. Ancak hükümetleri tarafından kıtadaki öteki ülkelerin şirketleri gibi destek görmeyen İngiliz şirketleri yatırım bahsinde Fransa ve özellikle Almanya karşısında kaybetmişlerdi. İngiltere'nin toplam yatırımdaki payı bu dönemde %50'nin üstünden %20'nin altına düşmüş, oysa Alman yatırımları bariz şekilde %1 civarından %25'in üstüne çıkmıştı. Ama en büyük yatırımcı payını yaklaşık %30'dan %50'ye çıkarmış olan Fransa'ydı. İmparatorluğun geleneksel el sanatları sanayi, özellikle kıyı bölgelerinde ucuz ithal sanayi ürünlerinden ciddi şekilde etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmekteydi. Bununla beraber bazı sanayi sektörler yeniden yapılanmış ve ayakta kalmış veya tamamıyla yeni bazı iş kolları türemişti. Genel olarak bu yeni sanayiler Bursa'da Ermeni girişimcilerce kurulan ipek fabrikaları, Uşak'taki halı sanayi, Selanik'teki bira fabrikaları ve kiremit imalathaneleri gibi. Küçük işletmelerde çalışan son derece düşük ücretli lonca dışı emekçilere, çok defa kadın ve çocuklara dayanıyordu. Ondan fazla işçiye sahip sanayi kuruluşlarının %90'dan fazlası gayrimüslimlerin mülkiyetindeydi. Yeni sanayilerin büyümesi ve Avrupa'nın modern şirketlerinin doğrudan işe karışması Osmanlı toplumunda gerginlik yaratmıştı. Geleneksel olarak kentlerdeki loncalar Osmanlı yetkilileri tarafından koruna gelmişlerdi. Şimdi ise yetkililer çok defa yabancı şirketlerce kavratılan rasyonel uygulama zorunlulukları ile ezilmiş loncaların geleneksel talepleri arasında sıkışıp kalmışlardı. Jön Türkler. Görüldüğü gibi hükümetle Hristiyan cemaatler, özellikle Ermeniler arasındaki ilişkiler yıllar geçtikçe çok gerginleşmişti. Ama Sultan İmparatorluğun Müslüman nüfusunun büyük çoğunluğu tarafından seviliyordu. Böyle olmaması için bir sebep yoktu. Çünkü imparatorluktaki köylülerin varlık içinde olduklarını söylemek abartılı olsa da hiç olmazsa köylüler çoğunlukla savaşın, açlığın ve salgın hastalıkların büyük yıkımlarından zarar görmemişlerdi. Veba 100 yılın ortalarında büyük bir sorun olmaktan çıkmış, tifo ve kolera 1880 sonrasında gerilemişti. Sonuç olarak 1870'lerin sonlarında yaklaşık 20 milyon olan imparatorluk nüfusu Abdülhamit'in saltanat döneminde %37 artışla 100 yılın sonunda 27 milyonun üstüne çıkmıştı. Anadolu nüfusu daha da hızlı artmıştı. Abdülhamit'in en büyük zayıflığı kendi geliştirdiği eğitim kurumlarından çıkmış yeni bürokrat ve subay kuşaklarına, yani Osmanlı aydın zümresine sadakat aşılayamamış olmasıydı. İmparatorluğun arta kalan kısımlarını çağdaş Avusturya-Macaristan İmparatoru 2. Franz Josef gibi bütünüyle muhafaza etmede dikkati çekecek derecede başarılı olduğu öne sürülebilirse de, kendi hizmetindekileri yönlendirmede ve onlara ulaşılacak bir amaç sunmada tamamıyla başarısız kalmıştı. Mülkiye ve harbiyede eğitim gören yeni kuşaklar hem liberal ve anayasal düşüncelerin hem de kitaplarını gizlice okuyup tartıştıkları yeni Osmanlıların Osmanlı yurtseverliğinin etkisinde kalıyorlardı. Kanuni Esasi askıya alındıktan hemen sonra Abdülhamit'i indirip yerine hakkında tamamen iyileştiği söylentileri dolaşan 5. Murat'ı geçirmek amacıyla iki silahlı girişim olmuştu. Bu girişimlerden biri sabık yeni Osmanlı Ali Suavi'nin, diğeri ise sabık padişahın mason dostlarının önderliğinde yapılmış, her iki girişimde başarısız olmuştu. Sonraki 10 yıl içerisinde önemli bir örgütlü eylem olmadı. Ama sıkı hükümet denetimine rağmen okullarda hafif tertip bir çalkantı sürmekteydi. İlk örgütlü muhalefet topluluğunun 1889'da Mektebi Tıbbiye'de kurulmuş olduğu anlaşılıyor. Bu tarihte 4 öğrenci, amacı anayasa ve parlamentoyu geri getirmek olan İttihad-ı Osmani Cemiyeti'ni kurmuştu. Sonraki birkaç yıl boyunca bu cemiyet çok yavaş şekilde büyüdü. Cemiyetin bazı üyeleri padişahın zaptiyesi tarafından tutuklanmış, bazıları ise dışarıya, çoğunlukla da Paris'e kaçarak tutuklanmaktan kurtulabilmişti. Bunlar Paris'te risale ve dergilerde sultanı sertçe eleştiren mülteci Osmanlı meşrutiyetçilerinden küçük bir topluluk buldular. Bu topluluğun önde gelen şahsiyeti Osmanlı parlamentosundan bir milletvekilinin oğlu olan Bursa eski Marif Müdürü Ahmet Rıza'ydı. Ahmet Rıza öteki mültecilerle birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) adında küçük bir cemiyet kurmuştu ve 1895'ten itibaren de Osmanlıca ve Fransızca dillerinde Meşveret gazetesini yayınlamaktaydı. Topluluk Fransa'da kendine Jön Türkler adını vermişti. İstanbul'daki gizli cemiyetin bazı hususlarda İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştiği ve bu cemiyetin adını kullanmakta olduğu anlaşılıyor. Ermeni bunalımı 1894-1896 sırasında Abdülhamit yönetiminin gözden düştüğü ve uluslararası açıdan tecrit edildiği bu yıllarda İTC'nin üye sayısı aniden hızlı şekilde artmıştı. Cemiyetin 1896'da bir hükümet darbesi tertiplemeye teşebbüs ettiği anlaşılıyor. Ancak hafiye örgütü gizli tertibi ortaya çıkarmış ve tertipçileri tutuklamıştı. İçlerinden çoğu sürgüne gönderilmişti. İmparatorluk içindeki meşrutiyet hareketi ciddi bir darbe yemişti. Sonraki 10 yıl zarfında muhalefetin ağırlık merkezi Avrupa'daki mültecilere kaydı. Ara sıra bunlara sürgün yerlerinden kaçabilmiş Jön Türkler katılıyordu. Bunların gelişi harekete genellikle yeni bir ivme kazandırıyordu. Ayrıca rekabete de yol açıyordu. Çünkü Jön Türklerin hepsi Ahmet Rıza'nın peşinden gitmeye istekli değildi. Buna sebep Ahmet Rıza'nın inançlı bir pozitivist haline gelmiş olması ve dini reddedişinde çoğu Jön Türk'ün kabul edemeyeceği kadar aşırıya kaçmasıydı. Kişiliğinin de bir payı vardı. Ahmet Rıza'nın uzlaşmaz ve geçimsiz bir kişi olduğu anlaşılıyor. Rıza'nın liderliğine ilk büyük meydan okuma Nizancı Murat'ın 1896'da Paris'e gelişiyle oldu. Eski mülkiye hocası Kafkas kökenli Mizancı Murat, önce İstanbul'da sonra 1895'te Kahire'de çıkardığı mizanın yöneticisi olarak üne kavuşmuştu. Kendisi bir liberaldi. Buna rağmen hilafete ve imparatorluğun İslami niteliğine Rıza'dan çok daha fazla önem veriyordu. Bu konuda mülteciler grubunun çoğunluğuyla uyum içindeydi. Bu grup kendisini Paris'e vardıktan sonra Ahmet Rıza'nın yerine İTC'ye başkan seçti. 1897 yılı başlarında Murat ve bir grup taraftarı İTC'nin yönetim merkezini Cenevre'ye taşıdı. Ancak 6 ay sonra Sultan Abdülhamit, Ermeni karışıklıklarının en kötü faslının bitmiş olması ve o yıl yapılan Yunan Savaşı'nın kazanılması sayesinde artmış olan itibarından yararlanıp içerideki ve dışarıdaki muhalefetin üstesinden geldi. Başkentte tanınmış bütün Jön Türkler toplandı ve uydurma bir duruşmadan sonra Trablusgarp'a sürgüne gönderildi. Aynı zamanda padişahın temsilcileri de Mizancı Murat'ı ve bazı önde gelen Jön Türk'ü sultana ıslahatlarında yardımcı olmaları için geri dönmeye ikna etmeyi başarmıştı. İTC sultanla olan bu anlaşmayı bir ateşkes olarak göstermeye çalıştıysa da Abdülhamit yönetiminde ya da diplomasi hizmetinde Alpalıkları kabul etmiş oldukları için çoğu Jön Türk önderi inanılırlık ve güvenilirliğini yitirmişti. Onların tavrı Ahmet Rıza'yı haklı çıkarmış ve Ahmet Rıza bir kez daha sürgündeki hareketin tartışmasız önderi olmuştu. Ne var ki hareket ciddi bir darbe yemiş bulunuyordu. 1897-1899 yılları hareketin en sönük zamanıydı. 1899 yılının Aralık ayında zengin bir paşanın oğulları Sabahattin ve Lütfullah'la Fransa'ya kaçan Abdülhamit'in kayınbiraderi Mahmut Celaleddin Paşa'nın Paris'e gelişiyle muhalefet hareketi canlılık kazandı. 3 yıl sonraki ölümüne kadar paşanın Jön Türkler arasında bir kuşak önce Mustafa Fazıl Paşa'nın yeni Osmanlılar arasında oynadığı role benzer bir rolü oldu. Ama şimdi büyük oğlu Sabahattin Ahmet Rıza'nın otoritesine en ciddi tehdidi oluşturmaktaydı. Sabahattin imparatorluğu canlandırmak için asgari devlete ve serbest girişimin gücüne inanan katıksız bir liberaldi. Oysa Ahmet Rıza gitgide bir Osmanlı milliyetçisi haline gelmekteydi. Hareket ikisi arasında bölündü ve bu bölünme 1902'de Paris'te düzenlenen ilk Osmanlı Liberalleri Kongresi'nde açığa çıktı. Bu kongrede imparatorluğun bütün milliyetleri temsil edilmişti. Ermeni örgütlerinin ve Sabahattin'in grubunun dahil olduğu çoğunluk, gerek şiddetin ve gerek imparatorluğa yabancı müdahalesinin Abdülhamit'i ortadan kaldıracak vasıtalar olarak kabul edilebilir olduğunu ilan etti. Ahmet Rıza ise imparatorluğun bağımsızlığı için endişe ettiğinden her iki vasıtayı da kabul etmedi. Kongre sonrasında Prens Sabahattin önce Osmanlı Hürriyetperveran Cemiyeti'ni ve sonra 1906'da Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kurunca bölünme resmiyet kazandı. Sabahattin'in grubu kongrede alınan kararlar gereğince Trablusgarp'taki Osmanlı garnizonunun yardımıyla askeri bir darbe düzenlemeye kalkıştıysa da bu girişim hayata geçirilemedi. 1905-1906 yılları hareketin Ahmet Rıza önderliğindeki daha milliyetçi ve merkeziyetçi kanadı için en hayati yıllardı. Osmanlı milliyetçiliği de, meşrutiyetçiliği de 1904-1905 Rus-Japon savaşıyla ve bu savaşın bitimindeki birinci Rus devrimiyle bir canlılık kazanmıştı. Bu savaşta ilk kez bir Asya devleti Avrupa'nın büyük emperyalist güçlerinden birini yenmişti. Ve bunu izleyen kargaşada Çar, Rusya'da bir yasama meclisini ve bir ölçüde meşrutiyetçiliği kabule zorlanmıştı. Hemen ardından 1906'da geri kalmış İran'da bile meşruti bir devrim olmuştu. Bu olaylar Osmanlı muhalefet hareketine esin verici olmuştu. Daha uygulamaya yönelik bir seviyede ise iki yeni Jön Türk'ün Bahattin Şakir ve Doktor Nazım'ın Paris'e gelişleri harekete güç katmıştı. Ahmet Rıza uygulamaya yönelik bir siyasetçi olmaktan çok hep bir kuramcı olmuştu. Ama yeni gelenler İTC'ye ilk kez imparatorluğun birçok kısmında ve komşu ülkelerde şubeleri bulunan ve etkin bir sekreteryası ile iletişim araçları olan sağlam bir örgütsel temel sağlamışlardı. 1907'de bütün muhalefet hareketini Paris'te bir ikinci kongrede birleştirmek için yeni bir girişimde bulunuldu. Bu kez inisiyatif Ermeni gruplarından gelmişti. ve yeniden örgütlenmiş olan İTC bile şiddet yöntemlerinin kullanılmasını kabul etmişti. Bu tavır değişikliğinin nedeni imparatorluk içindeki gelişmelerde yatıyordu. Gerek başkentteki büyük yüksek okullardaki ve gerek taşra merkezlerindeki küçük yerel gruplar 1896 yılındaki büyük tevkifattan kurtulmuş ama aralarındaki teması yitirmişlerdi. Sürekli yeni gruplar kuruluyordu ama içlerinden hiçbiri ülke çapında sistemli bir örgütlenme ağı kurmayı başaramıyordu. Ta ki Eylül 1906'da Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurulana dek. Cemiyetin kurucuları genç bürokrat ve subaylardan oluşuyordu. İşlerinden kimileri 1896'dan önce İTC'ye katılmıştı. Cemiyetin arkasındaki itici güç Mehmet Talat'tı. Edirneli bir posta memuru olan Mehmet Talat, eski İTC'ye katıldığı için 1896'da Edirne'den sürülmüştü ve şimdi Selanik Posta Telgraf Müdürlüğü'nde telgraf başkatibiydi. Onun örgütleme dehası sayesinde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti Makedonya'da hızla yayılmıştı. Çok önemli bir gelişme de 3. Ordu Makedonya ve 2. Ordu'dan Edirne subayların cemiyete katılmalarıydı. Bunda 3. Ordu'nun kurmay subaylarından Binbaşı Enver başrol oynamıştı. Selanik grubu 1907'de Paris'teki mültecilerle temas kurmuş ve Ahmet Rıza'nın düşüncelerini Prens Sabahattin'inkilere göre daha uygun bulduklarından gruplarını onun grubuyla birleştirme kararı almış ve İTC'nin geleneksel adını kendilerine mal etmişlerdi. Ancak bu ada rağmen imparatorluktaki muhalefet hareketine hakim olan merkez Paris'teki değil Selanik'teki merkezdi. İmparatorlukta ve özellikle ordu içerisinde 1906-1908 yıllarında pahalılık, enflasyon 100 yılın ilk yıllarında yeniden hızlanmıştı ve maaş ödemelerinin normalden daha gecikmesinden dolayı hoşnutsuzluğun arttığı anlaşılıyor. İmparatorluğun birçok değişik bölgesinde belgelere geçmiş grevler ve küçük çaplı isyanlarla ortaya çıkan hoşnutsuzluk belirtileri ortamı hazırlamıştı. Ama Temmuz 1908 devriminin doğrudan nedeni Makedonya sorunuydu. O yılın Haziran ayında Rus çarı ve İngiltere kralı 7. Edward Baltık kıyısındaki Reval'de buluştu. İngiltere ve Rusya, Almanya'ya karşı duydukları ortak korkudan dolayı gittikçe birbirlerine daha yakınlaşmaktaydı. Ve bu nedenle her iki ülkenin devlet adamları aralarındaki sorunların bazılarını çözmeye çalışıyordu. Çıkan sonuçlardan biri Makedonya sorununun çözümüne yönelikti. Yabancı denetimini esas alan bu öneriye göre padişah sadece görünüşte hükümdar konumunda kalacaktı. Reval görüşmesinin haberi İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğunu parçalamayı kabul ettikleri söylentisiyle beraber Selanik'e ulaşınca İTC eyleme geçmeye karar verdi. Bu zamanlamada muhtemelen hükümet ajanlarının örgütün unsurlarını ortaya çıkarmak üzere olduklarının keşfedilmesinin de bir etkisi olmuş olmalıydı.